Ayrım 19, Maceracılar, Wilbur Smith, sayfa 272. 24. Bölüm. Güneş doğarken köprüye gittiler. Barınakta çok ayaklı, madeni bir kaplumbağa gibi açıklıktan geçti. İçindeki adamlar hala bu yenilik yüzünden eğlenerek konuşuyor ve yüksek sesle şakalaşıyorlardı. Bruce onlara seslendi. ''Haydi yeteri kadar konuştunuz, şimdi yapılacak işimiz var.'' Böylece işe koyuldular. Bir saat içinde güneş madeni barınağı fırına çevirdi. Bele kadar soyulmuş olan adamların üstünden terler akıyordu. İyi yontulmamış kalaslara her dokunuşta parmaklarına batan kıymıklar dışında hiçbir şeyi fark etmeden telaşla deli gibi çalışıyorlardı. O sıcak fırında çekiç gürültüsü ve uçuşan çam kokulu tahta tozları arasında uğraştılar. Adamlar sessiz sedasız iş görüyorlar, zaman zaman Bruce ya da Raffi onlara yol göstererek emir veriyordu. Öğleye dek köprünün arasındaki açıklığı kapatacak boyda dört ana kalas hazırlandı. Bunlar birbirine çakılıp bağlanan tahtalardan oluşmuştu. Bruce kalasların iki ucunu tahtaların üstüne dayattı ve sonra bunların ortasına bütün adamlarını çıkardı. Adamların ağırlığı yüzünden kalasın ortası 3 santim kadar bel verdi. Raffi güvensizlikle ''Ne diyorsun patron?'' diye sordu. ''Böyle dördü üst üste gelirse işimizi görebilir. Bunların altına da çok daha uzun kalasları yerleştiririz.''
''Bilemiyorum dostum, o tanker çok ağır.''
''Bruce biz de ağır değil demedik zaten.'' diye kabul etti. ''Fakat bu tehlikeyi göze alacağız artık. Önce Ford, sonra kamyonlar, en son olarak da tanker geçecek.'' Raffi başını sallayıp yüzünü koluyla sildi. Kımıldayınca koltuk altlarındaki güçlü kaslar kabardı. Kemerinin üstünde kalan çıkık midesinde hiç sarkıklık yoktu. Dev zenci içini çekti.
''Bir bira iyi gelirdi doğrusu. Bu susuzluk beni bitiriyor.''
Bruce baş parmaklarıyla kaşlarına biriken terleri silerek sordu. ''Yanımda iki şey olmadan yola çıkmam. Pantolonumla o köpüklü kahverengi sıvı.'' Raffi barınağın bir köşesinden küçük bir karton alıp salladı.
''Bu sesi duydun mu patron?''
Bruce güldü. ''Bana o ses müzik gibi geldi.'' Birden bağırdı. ''Haydi 10 dakika dinlenme.'' Raffi şişeleri çıkararak dağıtmaya başladı. Üç jandarmanın bir şişeyi paylaşacaklarını söyledi.
''Bu Araplar biranın değerini yeterince anlayamıyorlar. Onun için çoğunu vermek ziyan sayılır.''
Biraz ılık ve gazlıydı. Bruce'un susuzluğunu arttırmaktan başka bir işe yaramadı.
''Tamam, ayağa kalktı. Şu kalasların yerlerine yerleştirelim.''
''Raffi ömrümde yaşadığım en kısa 10 dakikaydı.'' diye sızlandı. Bruce mırıldandı. ''Senin saatin geri.'' Barınak bağlı kalasları da taşıyarak köprüye çıktı. Artık kimse gülmüyor, yorulan adamların solukları ve küfürleri duyuluyordu. Bruce ipleri iyi sıkıştırın diye emretti. Düğümleri kendisi kontrol etti ve Raffi'ye bakarak başını salladı.
Sağlam.
Raffi homurdandı.
Haydi yürüyün deli namussuzlar, kaldırın bakalım.
Kat kat tahtalardan meydana gelen ilk bağlı kalas diklemesine kalktı ve tepesindeki iplerle havada sallandı.
Bruce her ipe iki adam diye emir verdi. Yavaşça yerine bırakın.
Adamların hazır olup olmadıklarını anlamak için çevresine baktı. Raffi de tehdit etti.
Kalası kenardan aşağıya düşürürseniz sizleri de onun ardından atarım namussuzlar.
Kalas köprünün yangından kararmış kenarında uzandı. Aradaki boşluğu aşarak öbür yana doğru önce hafifçe yattı, sonra yer çekimiyle hızla aşağı doğru inecek oldu. Ağırlık yüzünden omuz kasları oklava gibi belirmiş olan Raffi gürledi.
''Tutun ulan! Allah kahretsin! Tutsanıza!''
Adamlar iplere yapışıyorlardı ama çok ağır olan kalas köprünün öbür ucuna doğru düşerken onları da sürükledi. Kalas aradaki açıklığı doldurarak düşüp kaldı ve olduğu yerde sallandı.
Raffi ''Amanın!'' dedi. ''Az daha elden gidiyordu.''
Sonra öfkeyle adamlarına döndü.
''Namussuzlar, bir daha dikkatli olun. Eğer nehirde yüzmek istemiyorsanız dediğimi yaparsınız.''
İkinci kalın kalasla da aynı şeyi denediler ama bunun düşüşünü kontrol edemediler. Hem tarihleri de yardım etmedi. Kalasın uzaktaki ucu köprünün yanmayan bölümüne erişemeden aşağıya doğru kaydı.
Rafi gidiyor diye gürledi. Çekin namussuzlar, çekin.
Ama birbirine bağlı tahtalardan meydana gelen koca kalas ağır ağır kayarak gürültüyle aşağıdaki nehre düştü. Sonra akıntıya kapılıp uzaklaşacaktı ama ipler buna engel oldu. Bruce ile Rafi akıntıya rağmen kalası geri getirmek için uzun süre ter döküp uğraşırlarken hem bitkin düştüler hem de durmadan küfür yağdırdılar. Neyse bu ağır yükü sonunda güç bela köprüye çıkarmayı başardılar. Rafi pek çok yetenekleri bulunmakla birlikte küfür sözlüğü sınırlı bir insandı. Böyle aynı sözleri yinelemek dev zenciyi daha da sinirlendiriyordu. Bruce küfretmekle daha başarılıydı. Tüm bildiklerini anımsadığı gibi birkaç küfür de icat etti. Sonunda üstünden sular damlayan ağır kalası köprünün yanına çektiler. Rafi içten gelen bir hayranlıkla Bruce'a döndü.
''Çok iyi küfür ediyorsun. Şimdiye dek küfür ettiğini duymamıştım. Ama bu işi çok iyi becerdiğinden kuşkum yok. Şu inekle ilgili olanı yineler misin?''
Bruce biraz da sıkılarak onun istediği küfrü yineledi. Rafi içten gelen bir hayranlıkla Bruce'a döndü.
''Çok güzel. Bunu da nereden buldun?''
Bruce güldü.
''Tam o anda buldum.'' ''Duyduğum küfürlerin en adisi olduğunu söylemeliyim.'' diye Rafi kıskançlığını gizleyemedi. ''Bir kitap yazmalısın dostum.''
Bruce önce köprüyü bitirelim diye yanıt verdi. ''Bunu ondan sonra düşünürüm.'' İkinci kalas bu kez hiç zorluk çıkarmadı. Hemen aradaki boşluğu kapatarak kuzu kuzu eşinin yanına indi. Rafi her şeyi bilen bir adam tavrıyla ''Bir şeye bolca küfrettin mi istediğin olur.'' dedi.
''Bana kalırsa inekle ilgili küfür bu işi halletti patron.''
İri kalın kalasın yerlerine yerleşmesiyle işin büyük bölümünü çözümlemişlerdi. Barınakla birlikte ilerleyerek yeni kalasların üstünde durdular. Böyle üçüncü ve dördüncü kalasları iplerinden çekip köprüye çıkarmak kolay oldu. Sonra gece çökmeden bütün tahtaları iplerle sıkıca bağladılar. Barınak salona sallana sallana geri döndüğünde adamlar bitkin haldeydiler. Hepsinin elleri tahta kıymıklarından kan içinde kalmıştı ama yine de kendileriyle çok övünüyorlardı.
''Çavuş Jack, projektörlerinden birini bu gece köprüye çevir. Dostlarımızın yine gece gelerek köprüyü ateşe vermelerini istemiyoruz.''
Jack hafif sesle konuştu. ''Pillerin birkaç saatlik ömrü kaldı yüzbaşım.'' Bruce hiç duraklamadı. ''Öyleyse onları teker teker kullan. Bütün gece köprünün aydınlatılması gerek.'' Sonra Rafi'ye baktı. ''Bugün köprüde çalışmış adamların her birine bir şişe bira verebilecek misin?'' Rafi dehşete kapıldı.
''Her birine dolu bir şişe mi? Zaten kala kala iki kasa kaldı.''
Bruce dik dik bakınca Rafi güldü.
''Peki patron, bunu hak ettiler sanırım.''
Bruce kamyonlardan birinin basamağına oturmuş, süngüsünün ucuyla tırnaklarının altını temizleyen Wally Henry'e döndü. Soğuk bir sesle ''Burada her şey yolunda mı?'' diye sordu.
''Elbette, ne olacağını sanıyordun yani?'' ''Yoksa baş piskoposun ziyaret edeceğini mi umuyordun? Gökyüzü kafamıza mı geçecekti? Ya da senin Fransız parçası ikiz mi doğuracaktı?''
Tırnaklarına bakmaktan vazgeçerek başını kaldırdı.
''Siz ortada dolaşıp insanla alay eder gibi böyle ahmakça sorular soracak yerde şu köprüyü tamamlasanız, köprünün onarımı ne zaman bitecek?''
Bruce sinirlenemeyecek denli yorgundu. ''Gece nöbeti senin Henry. Şimdi başlayıp şafağa dek nöbet tutacaksın.''
''Ya öyle mi? Peki bütün gece sen ne yapacaksın? Yoksa bu soru yüzünü mü kızartıyor?''
''Ben gidip uyuyacağım. Yapacağım bu işte. Bütün gün kampta yan gelip yatmadım.'' Henry süngüyü yere ayaklarının arasına saplayarak söylendi.
''Onunla biraz da benim için yat ahbap.''
Bruce uzaklaşarak Ford'a gitti. Charmaine ona ''Merhaba Bruce'' diye karşıladı. ''Bugün işler nasıl gitti? Seni özledim.'' Erkeğe bakarken yüzü aydınlanmıştı. Sevilmek çok güzel bir duyguydu. Bruce'un yorgunluğu biraz geçer gibi oldu. ''İşin yarısı bitti. Bir gün daha çalışırsak tamam.'' Charmaine gülümsedi. ''Yalan söyleyip seni özlediğimi iddia edemeyeceğim. Seni düşünemeyecek denli çok işim vardı.'' Genç kadın endişeyle atıldı. ''Ellerin!'' Onun ellerini kaldırarak inceledi. ''Berbat haldeler.''
''Pek güzel sayılmazlar değil mi?'' Dur çantamdan bir dikiş iğnesi alayım. Bununla kıymıkları çıkarırım.
Wally Henry karşı yandan Bruce'a bakıp belden aşağısını göstererek anlamlı bir işaret yaptı. Sonra Bruce'un hiddetle kaşlarını çattığını görünce büyük bir sevinçle kahkaha attı.
25. Bölüm. Bruce, Ruffy ve Henry ile yemek pişirme ateşinin yanında dururken karnı açlıktan gurulduyordu. Sabahın ilk ışıklarında düzlüğün ilerisindeki köprünün biçimini hayal meyal seçmekteydi. Ormanda hala davul çalınıyordu fakat bunun pek farkında değillerdi artık. Davul sesi de sivrisinekler gibi kaçınılmaz bir şey olarak kabul edilmeye başlanmıştı.
Ruffy, projektörlerin pili bitti diye söylendi. Projektörün cılız sarı ışığı köprüye güç bela erişiyordu.
Bruce başını salladı. Piller ancak geceyi geçirebildiler.
Henry amanın diye yakındı. Açım, şu anda yağda pişmiş iki yumurtayla kalın kanlı bir bifteyi nasıl yutardım?
Yemek sözünü duyan Bruce'un ağzı sulandı. Wally'nin sözlerinin kafasında canlandırdığı görüntüyü zorla aklından uzaklaştırdı.
Köprüyü bugün bitirip kamyonları geçirmemize olanak yok.
Ruffy de bunu kabul etti. Daha tam bir gün çalışmamız gerekecek patron.
Bruce sözlerine devam etti. O halde ne yapacağımızı anlatayım. Ben çalışacak grubu köprüye götüreceğim. Henry sen yine kampta kalacak ve bir gün önceki gibi bizi buradan koruyacaksın.
Ruffy sen de kamyonlardan biriyle 12 adamını al. 10 mil kadar geriye git. Ormanın ağaçlarının sık olmadığı bir yerde dur. Oradan bol odun kes. Bize bütün gece yanacak kalın kütükler gerekli. Bu gece kampın çevresinde sıra sıra ateş yakacağız.
Ruffy bu akla yakın diye başını salladı. Peki köprü ne olacak?
Bruce mırıldandı. Köprüye nöbetçi dikeceğiz.
Onların durumu düşünürken irkildiklerini fark etti.
Henry homurdandı. Yani ormandaki adamlar için bol pirzola çıkacak yine. Bütün gece köprüde oturacağımı sanıyorsan yanılıyorsun.
Bruce sana otur diyen yok zaten diye çıkıştı.
Peki Ruffy git ve bol odun getir.
Bruce köprünün onarılmasını akşam üstüne doğru tamamladı. En çok öğle üzeri telaşlanmıştı. O sırada dört adamla birlikte barınaktan çıkarak nehrin 2 metre üstünde kalan desteklerden aşağıya kaymaları ve kalasları köprü ayaklarına sıkıcı bağlamaları gerekmişti. O durumda nehrin kıyısındaki otların arasından atılacak oklar karşısında savunmasız olduklarını bilerek çok korkmuşlardı. Neyse ok atan filan olmamıştı. İşi bitirip yukarıya tırmanarak barınağa girince rahat bir soluk almışlardı. Çapraz tahtaları da uzun kalasların üstüne çakıp ayrıca sıkı sıkı bağladıktan sonra işleri tamamlandı.
Bruce geriye çekilerek 2 günlük çalışmanın sonucunu seyretti. Yüksek sesle konuşarak işe yarar diye fikrini açıkladı. Fakat estetik açıdan ya da bir köprü planı yarışmasında ödül kazanabileceğimizi sanmıyorum.
Ceketini alarak giydi, ter içinde kalmış olan gövdesi güneş batmak üzere olduğu için üşümeye başladı.
Evet, dönelim artık beyler deyince jandarmalar barınağın içinde yerlerini aldılar.
Madeni barınak ağır ağır kampın çevresinde ilerliyor ve her 20-30 adımda dinlenmek üzere yere indiriyordu. Barınak havaya kalktığında geride bir odun ateşi bırakıyordu. Sonunda bu ateşlerden oluşan daire tamamlandı. Barınak da karanlıkta kampa döndü.
Bruce barınağın içinden Ruffy'nin beklediği yere doğru seslendi.
Hazır mısın Ruffy?
Her şey tamam patron.
Ruffy arkasında iyice silahlanmış 6 jandarmayla gelerek Bruce'un yanına barınağa girdi. Köprüde bütün gece nöbet tutmak üzere yola çıktılar. Gece yarısı olmadan oluklu saç barınağın içi buz kesildi. Çünkü rüzgar nehirden doğru esiyor ve bundan korunamıyorlardı. Gündüzün sıcaklığını koruyacak bulut da yoktu, hava iyice açmıştı. Barınaktaki adamlar zehirli gaz perdelerinin altına büzülerek beklediler. Bruce ile Ruffy oluklu saç duvara dayanmış, omuzları birbirine değecek denli yakın duruyorlardı. Yıldızların ışığında barınağın içi biraz aydınlanıyor ve açık yanlarından da köprünün parmaklıklarını görebiliyorlardı.
Ruffy ay bir saat sonra çıkacak diye mırıldandı.
Bruce karşılık verdi. Ay henüz bir haftalık fakat yine de bizi biraz daha aydınlatacaktır.
Yeni yerleştirilen tahtaların arasında açmış olduğu aralıktan baktı. Burası karanlık bir çukuru andırıyordu. Rafi el feneriyle orayı aydınlatmaya ne dersin diye sordu. Bruce hayır diye karşılık verdi. Elektrik fenerini öbür eline geçirdi. Onların sesini duyana dek bunu yapmayacağız.
Belki de seslerini duyamayacaksın.
Eğer akıntıya kapılıp köprüye doğru yüzer ve umduğum gibi köprünün ayaklarına tırmanırlarsa o zaman seslerini duyacağız. Vücutlarından akan sular tahtalara damlayacaktır.
Rafik, Kanaki ve adamları sesi işitmemişlerdi diye anımsattı.
Bir süre konuşmadılar. Jandarmalardan biri hafif sesle horlamaya başladı. Rafi botlu kocaman ayağını kaldırıp adamın belinin üstüne indirdi. Asker bağırarak telaşla dizüstü doğruldu ve çılgın gibi çevresine bakınmaya başladı.
Adam itiraz etti. Uyumuyordum ben, sadece düşünüyordum.
Rafi bir daha öyle yüksek sesle düşünme diye öğüt verdi. Sanki köprüyü testereyle ortadan biçermişsin gibi sesler çıkarıyordun.
Yarım saat inanılmayacak gibi ağır geçti. Rafi ateşler iyi yanıyor deyince Bruce başını çevirerek baktı. Arkasında kalan oluklu kalın saçlı bir gözetleme deliği vardı. Oradan karanlıktaki turuncumsu renkli alevlerle yanan ateşler gözüküyordu.
Evet, bu ateşler sabaha dek dayanacaktır.
Yine sessizlik oldu. Sadece sivrisineklerin vızıltısını ve aşağıdaki nehrin mırıltısını duyuyorlardı artık. Bruce tabancamı Sherman'e verdim diye düşünürken birden durakladı. Tabancamı ondan almam gerekirdi. Tüfeğinin ağzından süngüyü çıkararak keskin yanını parmağıyla yokladı. Sonra bunu belindeki branda kemerdeki kılıfa soktu. Karanlıkta kavgaya başlayacak olurlarsa tüfeğin kolaylıkla kaybedebileceğini düşünmüştü. Yanında duran Rafi, ''Tanrım çok açım.'' diye mırıldandı. Bruce söylendi, ''Çok şişmansın, biraz rejim yapmak sana iyi gelir.'' Beklemeye devam ettiler. Bruce tahtaların arasındaki karanlık deliğe bakıyordu. Gözleri karanlıkta hayal görmeye başlamıştı. Denizin dibinde görülen türde biçimler gözlerinin önünde dolaşır gibiydi. Mide kasları gerilmişti. Elindeki feneri deliğe çevirip yakmamak için kendini zor tutuyordu. Dinlendirmek için gözlerini kapattı. Ona dek ağır ağır sayacağım diye karar verdi. Sonra yeniden bakacağım. Rafi'nin eli onun pazısını bir mengene gibi sıktı. Parmakları sanki elektrik akımı verirmiş gibi tehlikeyi açıklıyordu. Bruce'un gözleri açılıverdi.
Rafi dinle diye soludu.
Bruce sesi duydu. Altlarında usul usul sular damlıyordu. Sonra bir şey köprüye çarptı. Ama bu öylesine yumuşaktı ki Bruce çarpmayı duymadı, yalnızca hissetti. Bruce da evet diye fısıldadı. Uzanarak yanındaki jandarmanın omzuna dokundu. Adamın vücudu bu dokunuş üzerine kazık kesildi. Bruce bütün askerlere durumun haber verildiğinden emin olana dek soluğu kuru boğazını yakarak bekledi. Sonra dizindeki tüfeği tutup namluyu kara deliğe doğru çevirdi. Derin bir soluk alarak el fenerini yaktı. Aşağıya uzanan namluyla karanlık deliği aydınlattı ışık. Bruce eğilmiş oraya bakıyordu. Tahtaların arasındaki dikdörtgen delik gördüğü sahneyi çerçeveliyordu. Sudan ıslanmış, parlayan, simsiyah, çıplak bedenlerin üstünde acayip düğmeler vardı. Gözlerinin akı inanılmayacak gibi parlak, yassı burunlu, geniş alnı iyice içine çökük bir yüz ona çevrilmişti. Sonra yerlilerin panga dedikleri uzun parlak bıçağı da fark etti. Vahşiler bir hayvanın bacağındaki keneler gibi tahtalara yapışmışlardı. Kollar, bacaklar ve parlayan gövdeler birleşerek bir tek kaygan pis deniz yaratığı halini almıştı. Bruce onların üstüne ateş etti. Tüfek omzundan sarsılırken uzun namludan püsküren turuncu ışık bu görünümü daha da korkunç bir hale koyuyordu. O insan yığını kuru bir kuyuda sıkıştırılmış fare sürüsü gibi debelenmeye başladı. Sonra birden suya atladılar. Bazıları direklerden tırmanıyor, kurşunlar vücutlarına isabet edince de kıvranıp bükülerek haykırıyorlardı. Sesleri silah patlamalarını bastırıyordu. Bruce'un silahı boşalmıştı, yeni bir şarjöre uzandı. Rafi ve jandarmaları köprünün parmaklığından sarkmış aşağıya ateş ediyorlardı. Yaylım ateş aşağıdaki vahşileri silip süpürüyordu. Silahlar patlarken çıkan ışık vahşilerin yüzlerini ve gövdelerini aydınlatıyordu. Rafi hala geliyorlar diye gürledi. Onların bu yanı aşmalarına izin vermeyin.
Bruce'un ayakları dibindeki karanlık delikten bir baş ve çıplak omuzları yükseldi. Sonra adamın eli gözüktü. Bu elde bir panga vardı. Gözleri el fenerinin ışığında pırıldarken pangayla Bruce'un bacaklarını doğramaya yeltendi. Bruce geri zıplayınca bıçak bir iki santim açıktan geçti. Yerli delikten çıkarak Bruce'a doğru geldi. Çılgın bir öfkeyle tiz bir ses çıkararak bağırıyordu. Bruce boş tüfeğinin dipçiğiyle saldırdı. Bütün gücünü dipçiğe verdiği için namlu Baluba'nın gözüne saplandı. Namlunun 10 santimi içeriye girip kaybolmuştu ve ancak arkaya yani kafatasına çarpınca durdu. Saplanan çeliğin altından çıkan gözün renksiz sıvısı aktı. Bruce silahı çekip çevirerek kurtarmaya çalıştı. Fakat namlu bir olta gibi kafatasına takılmış çıkmıyordu. Baluba tahtaların üstünde sırt üstü yatmış yuvarlanıp inliyor ve Bruce silahı her çekmek isteyişinde başını geriye atıyordu. Onun gerisinde delikten başka bir Baluba'nın baş ve omuzları belirdi. Bruce silahı bırakarak düşmüş pangayı kaptı. Yerde kıvranan Baluba'nın üstünden atlayarak ağır bıçağı iki eliyle kaldırdı. Delikten çıkmakta olan adamın üstüne gitti. Deliğe sıkışmış olan vahşi kendini koruyacak durumda değildi. Bruce'a bakarken ağzı açık kaldı. Bruce sanki odun yararmış gibi iki eliyle bıçağı tutarak bütün gücüyle vurdu. Bu darbeyle omuzları sarsıldı ve su verilmemiş çelik sapından kırıldı. Bıçak Baluba'nın kafasına gömülüp kalmıştı. Bruce kesik kesik soluyarak doğruldu. Deli gibi çevresine bakındı. Balubalar köprünün bir yanındaki parmaklığı aşıyorlardı. Yıldızların ışığında ıslak derileri parlıyordu. Jandarmalardan biri boynu kırılmış elinde tüfeğiyle yerde yatıyordu. Rafi ve öteki jandarmalar öbür yandan ateş etmekteydiler hala. Bruce Rafi diye haykırdı. Arkandalar, köprüye çıkıyorlar. Panga'nın sapını bırakarak ölen jandarmaya doğru koştu. O tüfeğe gereksinimi vardı. Fakat daha oraya erişemeden çıplak bir Baluba ona saldırdı. Bruce havaya kalkan Panga'nın altından geçerek vahşiyle boğuşmaya başladı. Birbirlerine sarılarak yere yuvarlandılar. Adamın kaslı gövdesi kaygandı ve tıpkı bozulmuş tereyağı gibi pis kokuyordu.
19. ayrımın sonu. Sayfa 286.